Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Usta Bey?
Allah'a şükür, sizler nasılsınız?
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Gazze'yi unuttuk mu biz?
Gazze'yi unutmadık ama üzerine Amerika'daki Netanyahu'nun kongrede 55 dakika konuşup 50 kere ayakta alkışlanması hem Amerika'ya hem dünyaya, hele hele İslam alemine çok çok önemli bir mesaj.
Anlayana da ne kadar anlıyoruz orası.
Anlaşılmadığı takdirde sıra herkese gelecek.
Evet, sıra herkese gelecek. Allah oradakilerin yardımcısı olsun.
Amin.
Rabbimize de basiret lütfetsin. Yoksa bu basiretsizlikle çok bedeller öderiz cümbür cemaat. Ekonomiyle alakalı hemen hızlıca girelim. Bu hafta en yoğun konuştuğumuz, geçen haftadan kalan not arttırım mevzu vardı. Yani uzun zamandan sonra ilk defa Türkiye iki kademe birden arttı. Yani iki puan değil, iki kademe.
İki kademe.
Dolayısıyla burada bir önemli gelişme bu, ama hala daha yatırım yapılabilir. Ekonomi gündemimizde değil. Yani daha gidecek yolumuz var. Onun için kimilerine göre birkaç sene, kimilerine göre 4 sene, 5 sene diye zikreden herkes bulunduğu yerden olumlu yorumluyorsa olumlu bakıyor, olumsuz bakıyorsa yorumluyorsa olumsuz bakıyor diye bir değerlendirme var. Ama bu hafta benim en fazla üzerinde kafa yorduğum hususlardan bir tanesi Mart'tan bu yana Türkiye'ye gelen ve yine Financial Times'ın hızlı para diye tabir ettiği sıcak para girişi şu an en yoğun tartışma konusu. Yani Türkiye'de rezervleri iyileştiren, içeride nispeten dövizin fiyatını aşağıda tutan, dengede tutan bir girizgah var. Bu girizgah, yani para girişi var. Bu para girişine karşılık da en son yani biraz böyle hareketlenmeler olunca, çok düşünce kamu bankaları üzerinden alıma geçiliyor. Çok yükselince kamu bankaları üzerinden satıma geçiliyor. Yani sanki dövizin buralarda kalmasıyla alakalı görünmeyen bir hedefleme var. Zaten yıl sonu kurlar da değişti. Önce şu hızlı para ne yapar sorusunun cevabına bir düşünelim beraber. Yani daha çok bu hedge fon dedikleri koruma fonları, yani yüksek getiriyi yüksek risk alarak öngören, girdikleri piyasaya girdikleri zaman dağıtan, çıktıkları zaman da dağıtan büyük rakamlar. Yani devletlerin kontrolünde, büyük özel fonların kontrolünde bu fonlar gelişi ve gidişi Türkiye açısından da baktığımızda Mart'tan bu yana 24 milyar dolar aşan bir giriş olmuş. Bunu biraz yorumlayalım mı? Ne yapar bu? Yani ne tedbir alınabilir? Bununla alakalı biz kendi aramızda tartışırken geçen bir ortamda biz o treni kaçırdık diye bir yorum yaptı bir akademisyen arkadaşımız. Doğru geldi bana da. 97'de özellikle Uzak Doğu'da başlayan, 98'de kısmen işte Rusya ve Türkiye'ye biraz dokunan o malum hareketlenmede Malezya, daha sonraki yıllarda da Brezilya. Bu tip bir hareketlenme başladığında önceden tedbir aldılar. Sermaye çıkışları ile alakalı tedbirler koydular. Yani Malezya çok sert davrandı. Bir kuruş bile dışarıya çıkartmadı. Brezilya bunu kendi şey içerisinde vergilendirdi, bir dilimleme şeklinde. Orada tam detaylarını hatırlamıyorum ama farklı bir uygulamayla özellikle paranın gelişini ve gidişini, yani gelen parayı tutmak konusunda çok açık bir irade beyan ettiler. O akademisyen arkadaşımız da dedi ki ya biz treni kaçırdık, yani şu saatten sonra bırakın onunla alakalı herhangi bir düzenleme yapmak, imasında bile hemen piyasalar karışıyor. Ki geçenlerde borsaya vergi mevzu gündeme geldiğinde hemen nasıl bir günde %4 çakıldı borsa. Ne diyorsunuz?
Şimdi bu para zaten böyle yerlere bu şekilde gelip giden bir para. Hatta gelişinde de, gelişinden öte çıkışında da, çıkarken de kendi karını maksimize edip ne varsa yıkıp giden bir yaklaşımla işliyor. Zaten son 4-5 yılımıza bakarsak buna yönelik tedbirler vardı. Başta swaplarla ilgili sınırlamalar, buna benzer çalışmalar bunu önlemeye yönelikti. Tabii sıcak para bizi, özellikle rezerv tarafını bir rahatlama sağladı geçtiğimiz 3-5 aylık süreç içerisinde. Ama buradaki ihtiyacımız olan rezervi değerlendirecek olursak, ülke döviz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Bunu niye borçlu? Bir takım ülkelerle Orta Doğu'da, Azerbaycan, en son Suudi Arabistan, geçen hafta 5 milyarlık bir işlemin iade edildiği, kapatıldığı yönünde bir bilgi var. Dolayısıyla bu yolla hükümet dövizle ilgili süreci kazasız belasız yönetmeye çalıştı. Özellikle de seçim süreçlerinde dikkate alırsak, çünkü ekonomik olarak cidden doğrudan etkileyecek hususlardan biriydi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle şu anda o hesaplar kapatılıyor. Yavaş yavaş belli bir seviyeye geldi. Ama bunun doğrusu nedir denecek olursa, doğrusu üretim ve satışla, yani bizim özellikle ihracattan elde ettiğimiz gelirlerle rezervimizi güçlendirebilirsek, turizmden elde ettiğimiz gelirlerle güçlendirebilirsek ve doğrudan yatırımlarla güçlendirebilirsek, mesela Çinlilerin son otomobille ilgili açıklanan yatırımı, buna benzer yatırımlar, ancak rezervi bu şekilde güçlendirirsek derdimize derman olur. Ama şu anki itibariyle herhangi bir yani sarsıntıda bu paralar çok hızlı bir şekilde çıkabilir. Ve çıktığı zaman da özellikle döviz kuru üzerinde travmatik bir etki oluşturması kuvvetle muhtemel. Onun için ihtiyatlı bir şekilde hükümetin bunu yönetmesi şart. Tabi buradan ihracatı konuştuk. İhracat tarafında özellikle döviz kurunun bu seviyesinden ötürü yakınmalar artıyor. Bizim kilogram başına ihracat bedelimizin yükselmesini beklerken orada tam tersine gevşemeler var. Bunlar da işin olumsuz tarafı. Buradan belki konuşacağız, özellikle reel sektör tarafında daralmaya bağlı olarak ve kredi maliyetlerinden ötürü karsızlık söz konusu, küçülme ihtimalleri var ve bunların da özellikle bir taraftan, yani ihracat yapan firmaların fiyat tutturmada, rahatlıkla yatırımını devam ettirmede, ilave yatırım, temelden yeni yatırım, bunlar da ötelenme ve ertelenme durumunda bir zorunluluk olarak duruyor. Tabii enflasyon konusunda da, yani bir tarafta mecburiyet var, yani kurdaki en ufak bir hareketlenme hemen bizde, özellikle ülkemizin yapısal sorunu olarak, enflasyon olarak gündemimize geliyor. İsterseniz Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ona bağlı olarak da Merkez Bankası Başkanı'nın bir takım ifadeleri var. Özellikle bu ayki enflasyonun, bakanı da aynı şekilde, yani enflasyonumuz devam ediyor. Bu baz etkisi nedeniyle, yani geçen yılın Temmuz ayının rakamı çıkıp yeni Temmuz ayının rakamı gireceği için bir iyileşme görülecek, ama bu enflasyondaki düşüş anlamına gelmiyor. Enflasyonun devam ettiği, hatta Haziran'a göre biraz daha yüksek olacağına yönelik bir şey var, beklenti, tahmin var.
Evet.
Bir de bunun üzerine genellikle geçen birkaç hafta önceki tartışmayı da TÜİK Başkanı'nın açıklamaları ve ilan edilen verilere yönelik oluşturulmaya çalışan güvensizliği de eklediğimiz zaman nasıl yorumlamak gerekir?
Şimdi burada hepsinden önemlisi, bir kere Merkez Bankası duruşunu net devam ettireceğine ait bir faiz kararının açıklaması, arkasından da bugün Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın bir açıklaması vardı. Yani bizim duruşumuzdaki netliğimiz devam edecek. Burada herhangi bir gevşeme söz konusu değil. Gevşemeyle alakalı konuşulan da şu. Yani bu kadar ekonomisinde iyileşmeye rağmen Amerika bile hala faiz indirimi konusunda bir sürü tereddüt yaşarken, Türkiye'de daha enflasyonun geri çekildiği resmi olarak herhangi bir şey yok daha. Yani 75'te 71'i gördü. Yani geri gelişte enflasyonun düşmesinden dolayı değil, baz etkisinden olacak. Yani aylık artış, evet, yani eskisi kadar hızlı artmıyor. Bir orada bir yavaşlama var. Fakat enflasyonda ciddi bir çekilme söz konusu değil. Böyle bir dönemde anlamsız bir şekilde çok erken faiz indirimi tartışıldı ve satın alınmaya da başlandı. Yani sanki Türkiye Eylül ayında faiz indirimi yapacak. Aman işte bu fiyatlar son derece makul, bu fiyatlardan herkes işte yatırım yapabildiği kadar Türk lirası enstrümanlara yatırım yapsınlar. daha sonra bu fiyatlar bulunmayacak. Yani paranın fiyatı anlamında söylüyorum. Şimdi burada enflasyonda bir malın fiyatı var. Bir de elinde parası olanların ellerindeki paraları en üst seviyede nasıl değerlendireceğiz? Onu da eğer meşrebiniz, mezhebiniz uygunsa faizle alakalı bir değerlendirme söz konusu. Dolayısıyla faiz konusunda bir endişeniz yoksa en üst fiyattan bağlamaya çalışıyorsunuz. Bankalar ne yapıyor bu arada? Bankalar da uzun vadeli mevduat kabul etmiyor. En net görünen o. Mesela şu anki ilan etmiş oldukları oranlardan uzun vadeli mevduat kabul etmiyorlar. Çünkü onlar da düşeceğini bekliyor. Şimdi herkesin düşeceğini beklediği bir ortamda ne olur? Yani krediden kaçıyor insanlar. Mevduatın uzun vadeli bağlanmasına bankalar müsaade etmiyor. İnsanlar istiyor. Bu arada gelen sıcak parayla bir şekilde o varlıkların hareketlenmesi lazım. O varlıklar hangileri? Devlet iş borçlanma kağıtları, bir de borsa. Şimdi borsa erken fiyatlanıyor diye bir dedikodu çıktı şu an. Yani dedikodu diyeceğim çünkü bilemiyoruz yani erken mi fiyatlanıyor, geç mi fiyatlanıyor, ama bir realite var. Şu an son dönemde yaşanan bu hareketlilik, işte 11 binin üzerine çıkıp biraz altına gelmeler ve buralarda tutunmalarında faizler aşağı geldiğinde tek alternatif olarak işte Türk lirası varlıklardan, özellikle hisse senetleri ucuz kaldığı için insanların buraya yönelecekleriyle alakalı bir kabul var ya da bir inandırma var. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönem yani Merkez Bankası'nın ben duruşumu değiştirmeyeceğim demesine rağmen piyasa kendi içinde bunu satın alıyor ve o satın almalara göre özellikle hisse senetleri ve devlet tahvili iş borçlanma kağıtlarında pozisyonlar değişiyor. Soru şu, bu piyasaya nasıl yansıyacak? Yani bize nasıl yansıyacak sorusunun cevabı. Baktığımızda kaynağın maliyeti pahalı. Dolayısıyla eğer bir şeye ulaşmak istiyorsanız, kendi elinizde paranız yoksa, borç alacak yer yok ya da çok pahalı. Yani şu oranlarla gidip bankadan herhangi bir şey kullanıp da bir ihtiyacınızı karşıladığınızda, yani enflasyona maruz kalıp bir sene sonra aldığınız arasında hiçbir fark yok. Hatta bir sene sonra daha makul bir rakama bile alabilirsiniz. Çünkü bir taraftan dünya ekonomilerinde bir soğuma var. Hatta hatırlarsanız bu Trump biraz böyle oyları yükseldiğinde ilk fırçalardan bir tanesini Fed Başkanı'na sakın faizi indirme, indirmeyeceksin diye bir müdahalele başladı. Yani eskiden beri Fed'le uğraşan bir yapısı vardı. Daha adam seçilmeden önce hemen böyle bir parmak sallama. Niye? İşte ekonomiyi yavaşlatacaksınız, işte şöyle olacak, böyle olacak gibi böyle enteresan bir yaklaşımı var. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda da bize şu an kaynak maliyeti yüksek. Bu şeylerle zaten bugün haberlere de yansıyan şeyler vardı. Sanayiciler yatırımı boş verin, yatırımından vazgeçtik, elimizdeki şirketi kaptırmayalım derdindeyiz. Dolayısıyla şu an bütün dikkatimiz elimizdeki değerlerin yok olmaması üzerine kurulu gibi bir yorum var. Doğru mu? Doğruluk payı var. %100 böyle midir sorusunun cevabı, bakıyorsunuz bir taraftan da yatırımlar devam ediyor. Bazı firmalarda, hepsinde değil. Az da olsa yatırımın devam ettiren işlerini büyütmeye çalışan var. Asılı yani herkese iyi gelen bir dönemde değiliz. Birileri bundan gayet mutlu çıkarken birileri de bedel ödemeye devam ediyor. Enflasyon devam ettiği için düşük gelirli, dar gelirli her halükarda bedel ödemeye devam ediyor. Evet. Soru bu. Buna yönelik de işte emeklilerle alakalı şeyler var. Onları da zannedersem siz bahsedeceksiniz.
En büyük bedel ödemede dar gelirlilere, sabit gelirlilere oluyor. Çünkü onlar gelirlerini artırmada çok şey değiller. İstediklerini elde edecek konumda değiller. Hele hele emekliler noktasında baktığımız zaman bunun tabii çok boyutu var. Sosyal boyutu var. Sosyal barış boyutu var. Dolayısıyla orada da rahatlama bekleniyor. Tabii genel olarak bakıldığı zaman yani neticede uygulanan ekonomik politika neticesinde bir kere bu enflasyonun dizginlenmesi gerekir. Ama reel sektöre baktığımız zaman şunu da teslim etmekte yarar var. Özellikle faizin bilinçli olarak düşük tutulduğu dönemde özel sektör, reel sektörden kredi kullananlar raya yönelik bir ciddi bir transfer, servet transferi oldu. Yani şu anda firmaları birebir de bakıldığı zaman bunları da görmek lazım. Bunlar firmaların bilançolarına nasıl yansıdı? Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değildi. Yani neticede size ucuz para veriliyor. Hiçbir şey yapmasanız, malınızı stokta tutsanız veya dövize çevirseniz olağanüstü karlar elde ediyorsunuz. Bu sürdürülebilir değildi zaten. O dönemdeki kaynakların ne şekilde kullanıldığı önemli. Yine enteresan bir konu var. Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın krediler takibe düşülmeden yapılandırılmalı diye bir mesaj var. Bu mesajdan öncesinde 20 civarında bankanın bölge müdürleriyle Ankara'da bir toplantı yapılmış. Bu toplantıdan çıkan sonucu, yani diyor ki bankalar sıkıntıya düşen veya sıkışan firmalara el uzatmıyor. Ne zaman? Ta ki takibe düştüğünde. Takibe düştükten sonra yapılacak uygulamanın da çok fazla bir faydası yok. Kongordutu'ya gitmiş, firmanın ticari itibarı kalmamış. Dolayısıyla o noktada bankanın da çok fazla yapacağı bir şey yok. Ama tabii dönüp şeye de bakmak lazım. Biliyorsunuz finansal ve operasyonel yapılandırma derneği var. İkimiz de üyesiyiz. Onların da çalışmaları var. Son şeyde mevzuat olarak finansal yeniden yapılanmayla ilgili düzenleme tekrar gündeme geldi. Daha önce sona ermişti geçen yıl. Ancak orada da hareket edebilmek için de şu anki bir yeniden finansal yapılandırmaya uygun bir fiyat seviyesine sahip değiliz. Bunun için de yine dönüp yani tekrar faizlerin makul seviyeye gelmesi gibi şeyler söz konusu. Ama burada yani yapısal sıkıntılarımızı da görmek lazım reel sektör itibariyle. Daha önce bankacılık yaptık yıllarca. Şimdi firmalara baktığımız zaman nedir? Türkiye'nin yapısal sıkıntılarından bir tanesi servetler şahısların üzerinde, borçlar firmaların üzerinde. Peki kişiler üzerindeki bu servet nasıl oluştu sorusunu sorduğunuz zaman da cevap veremiyorsunuz. Çünkü o servetler, yani baktığınız zaman işte 30 metrelik bir atölyeden işte 50 bin metrelik, bir metrekarelik bir şeye, büyüklüğe erişmiş üretim itibariyle. Şimdi bakın, baktığınız zaman eğer üretim araçları veya fabrika binasını düşünürseniz ipotek verilmesi, teminat mantıklı, ama onun dışındaki arazi, işte bir takım gayrimenkullerin kredide ipotek alınması söz konusu, ama onların cevabı da net olarak değil. Yani sanki Türkiye'nin yapısal bir dönüşüme ve servetlerin şirketlere tekrar döndürülmesi gibi bir ihtiyaç var diyebilir miyiz?
Yani diyebilir miyizden ziyade bu bir zorunluluk sanki. Çünkü baktığımızda o dediğiniz gibi, yani servetlerin şahıslar üzerinde, borçların şirketler üzerinde olduğu dönemde o bilançolar bir noktadan sonra artık, yani enflasyon yüksek olduğu dönemde evet bir anlamda işte makine, ekipman, fabrika, bunlar kredilerin teminatı anlamında bir karşılık oluşturdu. Fakat durağanlığın başladı. Özellikle de varlıkların satılmasında problemlerin çıktığı dönemlerde artık değerlemeler eskisi kadar iyi çıkmıyor. Geçen sene, tamamen rakam temsili söylüyorum, İşte 20 milyon lira değer biçilen bir gayrimenkule şu an baktığınızda yine 20-21 milyon, 22 milyon lira değer biçiliyor. Enflasyon kaç? 70-75. Ne oldu diyorsunuz peki bu içerisinde bu gayrimenkul? Satılmıyor yani, şu an satmaya kalksanız. Bu söylemiş olduğumuz o da, yani satılma ihtimali hala zayıf olan. Niye? İnsanlar şu an fiyatların daha da geriye çekileceği düşüncesiyle bekliyorlar. Özellikle belli zamanlarda belli işlerde, ticari gayrimenkullerde. İşte konutla alakalı, evet, insanlar oturacak konut bulamıyorlar. Yeni konut üretiminde çünkü sıkıntı var. Ama öbür tarafta almaya kalktığınızda da ucuz konut yok. Ya da kiralamak istediğinizde kiralar insanlar yüksek diyor. Fakat evin değeriyle kira rakamına bakıyoruz. Hala 20 yıllık, 30 yıllık,
40 yıllık,
40 yıllık değerler üzerinden kira veriyor. Yani gayrimenkulün fiyatı mı pahalı? Kiralar mı düşük? Kiralar şahısların gelirleriyle karşılaştığımızda yüksek, anormal yüksek. Ama gayrimenkulün değeriyle baktığınızda orada da bir anormallik var. Yani neresinden baksanız sıkıntı var. Yani şu an mesela gayrimenkul almayıp o paranızı bir şekilde, yani dediğim gibi inanç sisteminize göre nerede değerlendireceğinizle alakalı, yani enflasyonu muhafaza edecek şekilde bir getiri elde edeceğiniz yeri düşünün. 5 milyon liraya alacağınız bir gayrimenkulün %50 ile 2,5 milyon lira geliri var. Kira getirisi ne kadar? 30 bin lira olsun. Hadi bilemediniz 40 bin lira olsun. Yani 400 bin lira bir şey var. Yani burada artık matematik işlemez hale geldi. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda insanların ayarı bozuluyor. Yani diyor ki ben paramdan eğer 2,5 milyon lira para kazanacaksam bir yılda niye bir gayrimenkul alıp da 400 bin lira kiraya vereyim, bundan sonra bir de kiracıyla uğraşayım, ödedi ödemedi çıktı çıkmadı şeklinde. Dolayısıyla bütün dengeleri bozan klasik yatırım mantığını allak bullak eden bir dönemdeyiz. Yani hepimiz ortaklaşa çıkıp yağmur duasına çıkar gibi enflasyonun düşme duasına çıkmamız lazım. Bütün zihnimizi, gayretlerimizi, her şeyimizi ona adapte etmemiz gerekir. Yani şu an enflasyondan etkilenmediğini düşünen, servetine servet kattığını düşünen insanlar öyle ya da böyle bir şekilde bunun bedelini öderler. Niye bedelini öderler? Toplumun çünkü barışı kalmıyor. Az önce söylemiş oldunuz. Yani toplumsal denge ve barış her şeyin önünde geçiyor. Uzun süre sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için insanların birbirlerine kötü gözle bakmıyor olmaları icap eder. Sizin oturduğunuz ev, bindiğiniz araba, işte giydiğiniz gömlek, taktığınız saat birilerini rahatsız etmiyor olması icap eder. O da ancak gelir dağılımında adaletin biraz yükselmesi, insanların yani birbirlerine böyle kötü gözle bakacak, haset gözüyle bakmayacakları şekilde herkesin kendi iç dünyasında dengeyi sağladıkları de mümkün. O da enflasyonun var olduğu sürece kolay olmayacak gibi duruyor.
Burada tabii şeye de ihtiyaç var. Şimdi paketler konuşuluyor vergiyle ilgili. Temelde bir reforma ihtiyaç var sanki. Yani devletin vergi toplama için dolaylı vergilere olan ihtiyacını azaltabilmek lazım. Bunun için de gerçek gelirden vergi almaya yönelik bir artık temelde bir değişime ihtiyaç var. Az önce söylediğimiz yani iki şahıslarda büyük servet var. Nereden kazanıldı? Şirketten. Şirkette vergi ödedin mi? Hayır. Yani böyle bir vergiden kaçınmacı bir yaklaşımla gelinmiş durumda. Mesela şu anki yani cari açığı buna benzer döviz çıkışını tetikleyen şeylerden bir tanesi de mesela otomobil. İlk üç aya baktığınız zaman beklentinin üzerinde bir satış gerçekleşmiş durumda. Gerçi son 1-2 aydır orada da bir daralma söz konusu ama beklenmeyen bir satış. Şimdi bankaların kredi vermediği bir ortamda bu nasıl oluyor? Bu devletin de işine geliyor. Çünkü birkaç kat özel tüketim vergisi alıyor devlet. Ama neticede temelde baktığınız zaman siz otomobil çok acil ihtiyaçtı bu İtalya'yı gibi düşünemeyiz yani. Kaynaklarımızın doğrudan üretim araçlarına yönlendirilebilmesi önemli. Yani yatırımların, üretimin artırılması, enflasyonla mücadelenin en önemli kaynaklarından bir tanesi de neticede arz talep arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan bir yani. Tabii maliyet unsurları falan var ama temeldeki yaklaşım bu. O zaman siz ya talebi kısacaksınız, talebi kısmak bir noktaya kadar neticede insanın doğal ihtiyaçları var. Yani beslenmeden tutun, hele hele barınma ihtiyacı, kiralar ve ev sahipliğini konuştuk. Bunun yanında da bir noktaya kadar kısabilirsiniz. Onun ötesinde de temelde üretimi artırabilmemiz lazım. Yani üretimi artırmak derken de özellikle gıdadan tutun, et konusu var. İşte diğer meyvesinden diğer konulara kadar. Yani bilmiyorum çarşı pazara çıkıyor musunuz? Pazara çıktığınız zaman mesela ben bu hafta pazara çıktım. 150 liraya satılan fasulye 25 liraya inmiş. Şimdi bu nasıl oluyor? Yine meyvelere baktığınız zaman meyvelerde de yani artık fiyatlar da yükseldiği için pazarda satılan meyveler artık satılmamış yani çok olgunlaşmış. Evet taşıyamakta zorlanacağınız son günlerini taşıyan meyveleri satmaya çalışıyorlar. Belki marketlere gittiğiniz zaman orada daha sağlıklı bir şey bulabiliyorsunuz. Tabii bu toplumdaki gelir düzeyini de ifade ediyor ve onun ötesinde tarımsal üretimimizin son tüketiciye kadar gelişini o süreçteki kayıplar ifade ediyor. Zaman zaman burada da konuştuk. Genelde de konuşuluyor ama konuşulup geçiliyor. Temelde bir çözüm üretilemiyor. Mesela yıllardır hal kanunundan şikayet ediliyor. ama herhangi bir gelişme yok. Ne bileyim, ambalajlı ürün, soğuk zincire muhafaza edilmesi gibi konular var. Ama orada da sadece büyük markalı market zincirlerinde görebiliyorsunuz. Tamam, dalından koparılmış, sağlıklı bir şekilde ambalaja konulmuş ve orada satışa sunulmuş. Satış reyonu da gerekli soğutmayı sağlamış. Ama fiyata yansıyan hususlar var tabii, yani onu da görmek lazım.
Şimdi o günlerde özellikle Türkiye'nin not arttıktan sonra çok sayıda uluslararası kuruluş Türkiye ile alakalı farklı raporlar yayınlıyor. İşte yatırımla alakalı ya da Türkiye'deki özellikle enflasyonun ve kurun kaç olacağı ile alakalı tahminler var. Burada da çok enteresan, çarpıcı şeyler çıkıyor ortaya. Mesela en son bugün medyaya yansıyan Wells Fargo'nun bir araştırması vardı Türkiye ile alakalı. Daha doğrusu raporu vardı bir analist. Yıl sonu enflasyonunu 55'lerde, kuru da 32'lerde tahmin etmiş. Şimdi baktığında enflasyonu tetikleyen önemli unsurlardan bir tanesi kur. Yani o maliyetlerde enflasyonu %55'te tutarken kuru 32'de tutmak demek şu anlama geliyor: kur hiç artmayacak. Yani şu anki rakamlarda kalacak, zaten yılbaşından bu yana çok fazla artmış değil. Şimdi bu neye sebep oluyor? Bu birikimli bir enerjiye sebep oluyor. Hele ülkenize bir de az önce konuşmuş olduğumuz o sıcak paranın, hızlı paranın geldiği bir dönemde insanlar yani 32'den bozdurdular, geldiler. Dolar bazında geçenlerde bir hesap vardı, aynı Financial Times'ın makalesinde, dolar bazında %18 gelir elde ederek, çünkü aynı kurdan parasını alıp çıkıyor tekrar. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil. Ülke açısından sürdürülebilir bir şey değil. İhracatçı bir taraftan inanılmaz feryadı figan ediyor: bu kurlarla ben denkleştiremiyorum. Yani eskiden mesela ihracatçılar bağırdığında ya dolarla satıyorsun, neye itiraz ediyorsun deniyordu. Çünkü o zaman maliyetler nispeten Türk lirası maliyetler makul, mantıklı diye. Şimdi her adımda Türk lirası maliyetlerde artış oluyor. İşte en son enerjiye de zam geldi, ötekisine de zam geldi. Yani bir şekilde biriktirmiş, ötelenmiş zamlar gelirken, Türk lirası maliyetler artarken, içlik maliyetler artarken, öbür tarafta ihracat rakamınız ne kadar dolar üzerinden satsanız da, döviz üzerinden satsanız da dövizin kuru belli. Bu yani şu an bir sıkışmaya sebep oluyor. Bu sıkışmayı rahatlatmanın yöntemi, daha önceden şunu söylüyorduk: kur korumalı mevduat o kadar bu seviyede olduğu sürece herhangi bir şey yapılamaz. İyi bir haber, uzun zamandan sonra yani 2018'den bu yana ilk defa Türk lirası, gerçek anlamda Türk lirası mevduat yabancı para mevduatının önüne çıktı. Yani %51-52'lere ulaştı. Enflasyonun dediğim gibi yani yabancıların %50-55 bandında tahmin ettiği ortalamada Merkez Bankası'nın beklenti anketinde bu yani medyan olarak 41-69'lara geliyor. Yani ortalamaya baktığımızda Merkez Bankası'nın hedefi neydi? 38 alt band, 42 de üst band. Yani şu an piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın beklentisine uygun. Fakat uluslararası rapor yayınlayan ve Türkiye'de kaynak girişinde öncülük edecek olan bankaların böyle enteresan sapmaları var. Burada şunu söyleyebiliriz belki. Önümüzdeki dönemde hükümetin, özellikle Hazine Maliye Bakanı'nın vereceği mesajlar çok önemli. Yani nereden önemli? Özellikle bütçedeki bu depremdi, diğer hususlardı, o beklenen tasarruf, kamuda tasarrufun bir türlü hayata geçmiyor olması ya da geçse dahi kamuda tasarruf 1 Ocak 2025'ten itibaren başlıyor deniyor. Vergilerdeki artış hemen. Yani evet, orada da bir şey var yani. Piyasada mesela bu da çok iyi yönetilebilen bir şey değil. Yani tasarruf diyorsunuz, tasarrufu gelecek sene başlatıyorsunuz ama vergi diyorsunuz hemen yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar iyi yönetilmesi, algının iyi oturtulması gereken bir husus. Yani daha çok konuşacağız gözüküyor.
İşte buradaki tasarruf dediğiniz zaman bürokrasi gündeme geliyor. Bürokrasiye bu noktada hareket ettirmek yani imkansıza yakın diyebiliriz. Yani neticede hatırlıyorum, tanks olacak paniği vardır. Yıl sonunda gelecek yılın bütçesi hazırlanırken eğer bir kalemde harcama karşılığı var, harcama yapılmamışsa aman tanks olacak diye alelacele ihaleye çıkılıp neyse o kalemdeki şeyler, ihtiyaç var yok, önemli değil. O alınır depoda, bekletilirdi işte. Onlar yani bunların hepsi aslında tasarruf diyoruz ya, tasarruf kelimesini bence değiştirmek lazım. İlk aşamada israfı önleme diye hareket etmek lazım. Kamudaki
o cümle israf. Kurulduğunda şu söyleniyor. Biz zaman zaman bunu müsiyatta da gündeme geldi. İsraf ekonomisinden kanaat ekonomisine geçiş diye bir çalışma vardı. Daha sonra bu israf ekonomisi kelimesi işte tasarruf ekonomisine diye değiştirildi. İsrafla tasarruf aynı kökten geliyor ama bir tanesinin alınganlığa sebep oldu. Yani israf mı ediyoruz biz anlamında söylenen
şimdi problemi için çözmek için önce ne gerekiyor?
Doğru
kabul noktasına teşhisi bir kabul edeceksiniz. Burada israf var mı? Evet. Kabul ederseniz çözüm için adım atabilirsiniz. Değilse tasarruf diye. Yani tasarruf deyince sanki bir şeylerden günde bir ekmekle karnınız doyuyorsa tasarruf edeyim, bir çeyrek artırayım gibi. Ha, bu özveride bulundu gibi bir algı. Hayır, tam tersine. Burada ciddi bir israf var. Bir israfı önleyin. Ondan sonra sıra tasarrufa gelsin.
Ama israf oldu. Herkes kabul ediyor. Kabul ediyor da nereden başlanması gerektiği konusunda kimse üzerine alınmıyor. Zaten problem orada. Evet, yani bir israf var. Kim tasarruf etsin burada? O israfı kim önlesin? Karşı tarafta. Herkes bir başkasını işaretliyor. Yani bizimki zorunlu diyor. Yani biz diyor işte Sağlık Bakanlığı'yız, öbürü diyor Ekonomi Bakanlığı'yız, öbürü diyor Eğitim Bakanlığı'yız, Milli Eğitim'iz falan. Kimse üzerine almıyor. O zaman israf nereden oluşuyor?
Tamam da özel reel sektörde danışmanlık yaparken ne diyoruz? Ne olursa olsun yılda bir kere harcamalarınız, şunlarınızı, bunlarınızı kontrol edin. Ortalama %10 tasarruf sağlayabilirsiniz diyoruz ve gerçekten de firmaya bakıldığında %10 tasarruf sağlanıyor. Sonra ne oluyor? Bir yıl içerisinde tekrar bir yayılma oluyor. Dolayısıyla bunu her yıl yapmasını öneriyoruz ve doğru sonuçlar da alınıyor. Dolayısıyla bunu her yere şamil kılınabilir yani.
Ya o anlamda baktığımızda işte bu bütçe disiplini, bütçe kültürü, stratejik planlama mantığının içerisinde olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi. İşte her sene bütçe kanunu, bütün kamu kurumlarının bütçeleri kanun eşliğinde, ekinde onaylanıyor. Peki onlar hazırlanırken ne kadar gerçekten nerelerden tasarruf sağlayabiliriz, nerelerde etkiyi arttırabiliriz diye bakılıyor sorusunun cevabı. Bence eski alışkanlıklardan geldiği için çok fazla üzerinde kafa yorulmuyor. Sadece az önce sizin tanks dediğiniz şeyin tanksat olarak şey yapayım. Tanksatlarda
yanlış mı söyledim?
Çok doğru söylediniz de tanksatların nereden olması gerektiği konusunda kimsenin kafa yorduğu yok. Ya yani orada bir şey var. Yani eleştiriyoruz şey ama yani bazen özel sektör firmalarına baktığımızda da oralarda da yani.
Onlarda da var.
Orada da çok ciddi bir şekilde. Bir kere finansal check-up dediğinizde insanlar finansal check-up ne diyor yani. Ben zaten her şeyi biliyorum, yapıyorum. Biraz detayına girdiğinizde.
Bütün harcamalar ben imzalıyorum diyor.
Evet, o da var. Bütün harcamaları ben imzalıyorum deyince sanki ilahi emir her şeyi doğru yapıyor gibi. Sattığım malın reçetesinin içerisindeki maliyet kalemlerini bilmeden, yani bütün harcamaları yapıp satın almaları da kendisi yaptığı için doğruyu yaptığı düşüncesiyle, yani günün sonunda bir sürü ciro yapıp para kazanmayan işletmeler ve firma sahiplerini de biliyoruz. Neyse, konuyu fazla dallandırmayalım ama bu tasarruf konusu, daha doğrusu ısrafın önlenmesi konusu hepimiz açısından gündemde olması gereken şey. Evlerimizde de ısraf var bu anlamda. Yani oturup evlerimizdeki ısrafı da özellikle bizim kulaklar çınlasın. Altuğ Karataş diye bir arkadaşımız var. Kendisi enerji verimliliği konusunda çalışıyor. Zaman zaman televizyonda da işte akan muslukların, yani damlayan musluklardan işte açık kalan ışıklara kadar bir hesaplamalar yapıyor. Milyar milyar dolarlık rakamlar çıkıyor ortaya. Yani en ufak bir ihmal nihayet olarak o meşhur kelebek etkisi diye, Amazon'da kelebek kanadını çırpar, New York borsası çöker diye bir ifade var. Ona sebep olabiliyor yani.
Burada alışkanlıkların gücü mü diyelim? Bu isimde bir kitapta var. Alışkanlıklarda belirleyici. Yani ben şunu gözlemliyorum. Yakın çevrede de ev ahalisinde de ihtiyaç olmadığı halde alışkanlık olduğu için aradaki koridorun ışığı gündüzde yakılıp geçiliyor. Yani mesela bu bir alışkanlık değiştirilmesi çok kolay olmayan insan. Bu
alışkanlıkların gücü ifadesine bir de atomik alışkanlıklar diye, yani daha mikro ölçekteki alışkanlıkların gözden geçirilmesi ve eğer bir iyileştirme yapılacaksa mikrodan başlayarak, en uçtan başlayarak yapılması gerektiği konusunda. İşte dişinizi fırçalarken açtığınız musluğun,
evet,
işte yani bir ihtiyacınızı görmek için koridorun ardiyerinin ışığını açtığınızda onun çıkarken otomatik olarak kapanması ya da sensörlü bir sistemin kurgulanması, bunların hepsi toplu bir zihinsel değişime sebep oluyor. Dolayısıyla yani diyeceksiniz ekonominin enflasyonun yönetimi geldi, tasarrufa mı dayandı? Her şeye dayandı.
Evet.
Biz hepimiz, her birimiz oturup kolay kazandığımız zamanlarda yaptıklarımızın daha sonra meyvelerini ya da ürünlerini devşiriyoruz, topluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hepsini bir gözden geçirmemiz gerekiyor.
Evde de nereden tasarruf ederiz diye değil, önce neleri israf ediyoruz diye bakmakta yarar var.
Aynen öyle. Evet, konularımız var. Birçok konumuz var. İsterseniz onlara böyle bir göz atalım hızlı bir şekilde. Özellikle bu son dönemde Türkiye'de işte gayrimenkulle alakalı şeyler var, gelişmeler var, düzenlemeler yapılıyor, kira düzenlemeleri yapılıyor. İşte Türkiye'ye girecek olan gayrimenkul fonlarına yönelik düzenlemeler var. Yani radikal diyebileceğimiz, köklü diyebileceğimiz düzenlemeler yönelik adımlar var. İşte meclise giden kanunlar var. Ama nihayetinde de hızla ilerleyen, çözülmediği için uzun vadede önümüze gelen problemler var. Ya bunları nasıl çözeceğimiz noktasında konsensüs var mı diye zihni sorguluyorum. Son 5 dakikamızda biraz onu sorgulamakta fayda var. Yani zihnen biz gerçekten problemlerimizi çözmeye mi odaklıyız? Çözüm odaklı mıyız yoksa problem odaklı mıyız? Problemlere çokça konuşup ya işte burası Türkiye ancak böyle oluyor mu diyoruz? Yoksa çözüm noktasında böyle küçük küçük de olsa ışıkları yakma konusunda gayretimiz var mı? Yani biz de çünkü bu programı yaparken kere, daha çok probleme odaklanıyoruz farkındaysanız.
Şu var, son tartışmalara bakarken bir kere uzlaşmak gerekiyor. Belli konularda birlikte kafa kafaya girip hareket edebilmek gerekiyor. Yani özellikle burada da bir gerginlik şey söz konusu. Mesela en son tartışmalara dikkat alırsak mesela sosyal güvenlik sistemimizle ilgili sıkıntılar var. Hükümetin en son aldığı kararlar özellikle kamu kaynaklı belediye iktisadi teşekküllerinin SGK borçlarının tahsiline yönelik bir karar söz konusu. Orada da yani muhalefet ve şeyin tartışmalarına baktığınız zaman bir evet böyle bir problem var. Bu konuda uzlaşıp adım atabilmeleri değerli. Yani orada bir seçimden sonra başlayan bir pozitif şey vardı, gelişme. Onun yaygınlaşmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü daha önümüzdeki 4 yıl herhangi bir seçim olmayacak. Son 1 yılda herkes eteğindeki taşı dökebilir. Bu tartışmalar olduğunda şu boyutta gündeme geliyor. İnsanlar ha siyasette böyle bir gerginlik söz konusu ise ha demek ki önümüzdeki yıl bir referandum sandığı önümüze gelecek diye bir tahminde bulunuyor. Ve öyle bir tahmine göre bir sandık gelecekse popülist politikalara geri dönülecek yaklaşımıyla ona göre kendini konumlandırmaya çalışıyor. Ne dersiniz?
Yani doğru söylüyorsunuz, çünkü biz ne hikmetse yani yakaladığımız şartlar içinde bulunduğumuz durumu tam değerlendirmek yerine iyice bekliyoruz. Bazı şeyleri öteliyoruz. Mesela şu an baktığımızda özellikle para politikası, maliye politikası açısından baktığımızda işte en çok tartışılan konu bütçe disiplini açısından ve oluşan eksikleri tamamlamak, insanların adil bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak niyetiyle bir vergi kanunu taslağı hazırlandı. Fakat bu taslak çok tartışılamadı, yani sadece sızıntılar üzerinden tartışma oldu. Yani gerçek miydi, değil miydi? Sonra gerçi bakan herkesin ortasında dönüp bürokratları suçladı. Niye sızdırdınız bunu? Ya da kim sızdırdı anlamında. Netice itibariyle yani piyasaya yansımış olan, medyaya sızmış olan bu şey aslında taslak 3 aşağı 5 yukarı meclise giden taslakla aynı. Orada değişiklikler yapılıyor. Üzerinde bazı oynamalar var. Özellikle bu nereden bulduğunu çağrıştıracak düzenlemeler konusunda kısmen geri adım atıldı. Yani mutlak olarak geri çekilmedi ama kısmen geri adımlar atıldı. Onların hepsi birlikte değerlendirildiğinde ciddi adımlar atılıyor. Lakin burada ikna edicilik konusu, hep dönüp dolaşıp ben oraya geliyorum. Yani bir şey iyi yapabilirsiniz. Tek başınızda ise hiçbir problem yok. Bunu ister şirket yönetin, ister aile yönetin, isterse devlet yönetin. Tek başınızdayken bir problem yok. Ama karşınızda birileri varsa, yapmış olduğunuz şeyin en ince detayına kadar insanları ikna etmediğiniz sürece, %1 milyon haklı olsanız dahi, haklılığınız ve yapmak istediğiniz şey sorgulandığı için sonuç alma ihtimali giderek uzaklaşırsınız ve zorlanırsınız. Onun için biz bu konuyu biraz ihmal ediyoruz. O konuda neler yapılabilir? Yani önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Şu an bir sükunet var. Yaz ayları olması sebebiyle. Bir kaynak girişi var. Türk lirasının şu an özellikle Türk lirası yatırım araçlarının getirisinden dolayı. Bunun sürdürülebilir olup olmadığını Temmuz sonu, Ağustos sonu enflasyon rakamları artı bu anlamda atılacak adımlar belirleyecek. Ama bir sıcak para mevzunu konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bundan da borsa da etkilenecek, her taraf etkilenecek. Süre bitti işaret ediyorsunuz.
Evet.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar. Evet.